Ayrım 1. Kumarbaz. Seslendiren: Onur Mert Batmaz. Kumarbaz. İgrok. Fyodor Mihailovic Dostoyevski. Deniz Boyraz. Roman. Bordo Siyah Yayın Evi. 1. baskı 2004. İstanbul. 236 sayfa. Kitabın arka yüzü. Dostoyevski'nin ünü ve etkisi dünyaca büyük romanlarından kaynaklanır. Ancak yazar uzun öykülerinde de insan ruhunun dehlizlerine dalmış, hayal ve fantezilerinin dünyasında hayatın gerçeklerinden kopuk yaşayan insanların yalnızlıklarına, hayata tutunma çabalarını okurunu yürekten yakalayan sağlam yapılı anlatılarla pencereler aralamıştır. Bitmeyen kumar tutkusunun girdabında zaman zaman debelenmiş olan Dostoyevski'nin bu metni bir içe bakış çabası olduğu kadar rulet masası çevresinde adeta mıhlanmış soylulara, onların çürümüş ilişkilerine yönelik alaycı bir eleştiri özelliği de taşıyor. Kumarbaz, kumarın girdabında. Yazarın hayatı. Fyodor Mihailovic Dostoyevski. Parantez içinde doğum. 11 Kasım 1821 Moskova. Ölüm 9 Şubat 1881 Petersburg. Rus romancı ve öykü yazarı. İnsanın iç dünyasının en gizli köşelerini ustaca anlatan eserleriyle 20. yüzyıl roman anlayışını derinden etkilemiştir. Babası yoksullar hastanesinde çalışan eski bir ordu cerrahı, annesi bir tüccarın kızıydı. Dostoyevski, annesinin yardımıyla evde başladığı öğrenimine özel bir okulda devam etti. Okulu bitirdikten sonra Petersburg Askeri Mühendislik Okulu'na girdi. 1837. Mezun olduktan bir süre sonra edebiyatla uğraşmak için askerlikten ayrıldı. 1846'da yazdığı ilk romanı Benny Liudi'yi, parantez içinde İnsancıklar, bir arkadaşı aracılığıyla ünlü edebiyat eleştirmeni Belinsky'ye gönderdi ve onun övgüsünü kazandı. Romanda öksüz bir kıza olan aşkını sevecenlikle gizlemeye çalışan yoksul ve yaşlı bir katibin öyküsünü anlattı. İnsancıklar okurlardan büyük ilgi gördü. Dostoyevski bu başarı üzerine Dvoyniki, parantez içinde öteki, yazdı. Ardından gelen Hozeyka, parantez içinde 1847, ev sahibesi, Bielinoci, parantez içinde 1848, beyaz geceler ve Slaboye Sertze, parantez içinde 1848, bir yufka yürekli adlı eserleri umduğu gibi ilgi uyandırmadı. 1849'da genç bir kızın inatçı üvey babasına duyduğu aşkı anlatan Notaçka Neznanova adlı iddialı romanını bitirmeden Çarklı yönetimine karşı gizli faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Uzun bir soruşturmanın ardından Dostoyevski'nin de aralarında bulunduğu 21 kişinin kurşuna dizilmesine karar verildi. Kurşuna dizilme hazırlıkları sırasında cezaların indirildiğine ilişkin çarlık fermanı geldi. Bu korku dolu anlar yazarda silinmez izler bıraktı. Dostoyevski'nin ölüm cezası, Sibirya'nın Omsk bölgesinde 4 yıl ağır hapse ve er rütbesiyle 4 yıl askerlik hizmetine çevrildi. 1854'te serbest kaldıktan sonra askerlik hizmeti sırasında yazdığı Diyadyushkin Son, parantez içinde 1859, Amcamın Rüyası ile edebiyat hayatına geri döndü. Bu öyküyü Selo Stepchikovo i Ego Obitateli, parantez içinde 1859, Stepanchikovo Köyü izledi. Petersburg'a döndükten sonra kardeşiyle birlikte batılılaşma ve Slavcılık akımlarını uzlaştırmayı amaçlayan Vremya dergisini çıkarmaya başladı. Ölüler Evinden Anılar bu dergide 1861-62 arasında yayımlandı. Yine Vremya'da yayınlanan Unigenia i Oskorblioniye, parantez içinde 1861, Ezilenler, ailesine ve geleneklerine rağmen sevdiği adama kaçan bir kadının öyküsünü anlattı. 1862'de çıktığı yurt dışı gezisinde Fransa, İngiltere ve İtalya'yı gezdi. İzlenimlerini Zimniye Zametki o Lenni Yipeçetliniye, parantez içinde 1863, Batı Batı dedikleri, yaz izlenimleri üzerine kış notları adlı makalesinde dile getirdi. Çarlık yönetimi Vremya'yı kapatınca Epoa adlı bir dergi çıkardı. ve ilk sayısında Zapiski iz Podpolya (parantez içinde 1864) yer altından notlar adlı romanını yayımlamaya başladı. 1864 ve 1865 yılları Dostoyevski için zorluklarla geçti. Karısını ve kardeşini kaybetti. Borca batmış dergisini kapattı. Alacaklıların hapis tehditleri üzerine bir yayıncıdan avans alarak Avrupa'ya gitti. Rusya'ya döndükten sonra hızlı bir çalışma temposuyla 1866'da Prestupleniye i Nakazaniye (parantez içinde Suç ve Ceza) ve Igrok (parantez içinde Kumarbaz) adlı romanlarını yazdı. Suç ve Ceza bir anlamda paranın temel sorun olarak ele alındığı toplumsal bir romandı. Roman, eleştirmenler ve okuyucular tarafından çok beğenildi ve başarı kazandı. Dostoyevski, 1867'de yeniden yurt dışına çıkarak 4 yıl ülkesinden uzakta kaldı. Yoksulluk içindeki ağır yaşam koşulları altında yine bir başyapıt olan İdiot'u, (parantez içinde 1868-1869 Budala) yazdı. Ardından Vechni Muj, (parantez içinde 1870 Ebedi Koca) ve Besi, (parantez içinde 1872 Ecinliler) geldi. Dostoyevski, Grajdanin adlı haftalık bir dergiye yazdığı köşe yazılarını Dnevnik Pisitelya, (parantez içinde 1873-81 Bir Yazarın Günlüğü başlığıyla 1876'da ayrı bir yayın olarak çıkarmaya başladı. 1875'te yazdığı Podrostok, (parantez içinde Delikanlı), evlilik dışı bir çocuğun babasının sevgisini kazanabilmek için gittiği Petersburg'daki serüvenlerini anlatır. Dostoyevski, Bradya Karamazovi'yi, (parantez içinde 1879-80, Karamazov kardeşler) yazmaya başladığında artık ünlü bir yazardı. Romanda yazarlık hayatı boyunca aradığı cevapları, yürünecek yollardan hangisinin doğru olduğu sorusunu işledi. 1881'de ölen Dostoyevski, dünyanın en çok okunan yazarları arasındadır. Ön söz. Büyük Rus yazarı Dostoyevski'nin dünya çapındaki ünü ve etkisi, haklarında sayısız kitap, yorum ve eleştiri yazılan romanlarından ileri gelmektedir. Bu romanların konularının ilginçliği, hayatın içinden ele aldıkları kesitlerin tamamen yazara özgü bir dünyanın damgasını taşıması, bu anlamda da gerçekliğin alışılmadık bir durumu bile bizleri karşı karşıya getirmesi ve benzer başka özellikleri ciddi bir okuru, oldum olası bu metinlerle birlikte derin ve heyecan verici bir okuma serüvenine sürüklemiş, metinlerin tematik dediğimiz ana fikir yapılarını, anlamsal kodlarını çözmeye itmiş ve itmektedir. Ne var ki, Çarlık Rusyası'nın son demlerini yaşadığı belli bir tarihsel dönemde de olsa, hayat denen gerçekliğin karşısında duruş sarsıntıları geçiren, aydınlanma hareketini oralara kadar uzanan etkisi sonucunda modern birey ile Rusya'ya özgü insan arasındaki gergin ipte yürümeye çalışan, varoluşun anlamını inanç dünyası içinde bir yerlerde de temellendirmeyi deneyen, hayatın politikasını çizmeye çalışırken romanlardaki kahramanlarını elinden kaçıran kişilerin onun hayat projesinin hep ötesine geçip ona isyan ettikleri bu yazar ya da onun metinleri geride anlamı tam tükenmemiş, kodları çözülmemiş anlamsal derinlikler bırakırlar. Demek ki romanları bu yönden hiç beklenmedik soru işaretleriyle dolup taşan metinler oluşturan yazarın dünyasını ve çalkantısını temsil eden bu soru işaretlerinin okur kadar ya da okurken daha önce kafasını karıştırıp durduğunu bile ileri sürmek pek yanlış olmayacaktır. Onun romanlarına sırası geldikçe yazmaya çalıştığımız ön sözlerle, yaptığımız açıklamalarla bu sorulara sınırlı da olsa değinmeye çalışıyoruz. Bu edebiyata özgü ve zaten edebiyattan, (parantez içinde romandan, öyküden) beklenmesi gereken edebiyatın ayrılmaz özelliği olan anlamsal boşluklar, onun Suç ve Cezasının, Budalasının ya da Karamazov kardeşlerinin çevrildikleri bütün dillerde bir solukta okunmasını önlememiştir. Bugün de geçerlidir bu merak. Parantez içinde çeşitli film uyarlamalarını da bu hatırlatmaya eklemek gerekir. Onun roman tipleri, figürleri ya da kahramanları ve bu insanların içinde sürükledikleri olaylar sözünü ettiğimiz bir solukta okuma ve okunanın tartışılması ihtiyacını destekleyen ilgi ve heyecan kaynaklarıdır. Dostoyevski romanlarının burada kısaca değindiğimiz sürükleyiciliği, insanı bir soru işaretinden ötekine savurması, edebiyattan beklenen bir başka özelliği zaman zaman geri plana itebilmiştir demek de mümkün. Çünkü Dostoyevski eleştirmenleri, onun bu büyük yapıtlarını tek başlarına ele alındıklarında bir romandan beklenen özerk bir sanat yapıtı olma kriterini kolay kolay karşılayamadığını ileri sürüp dururlar. Romanların gerek kompozisyonları gerekse dilleri, daha iyisinin pekala mümkün olabileceğini düşünen eleştirmen ve edebiyat tarihçilerini zaman zaman rahatsız edip durmuştur. Gene de kahramanların yaşadıkları olaylarla birlikte oluşturdukları içeriğin etkisiyle, sözü edilen biçim zaaflarından okurun etkilenmemesi, ilginç ve roman nedir sorusu üzerinde düşündürücü bir veri olsa gerekir. Gerçi iç burkucu, hüzün verici koşulların, Dostoyevski'yi hiç de sağlıklı olmayan koşullarda olmaması gereken hızlarla yazmaya mecbur bıraktığını biliyoruz. Örneğin 1866 yılında yazdığı elimizdeki metin, Kumarbaz, yazarın hayatında ve kariyerinde önemli bir döneme rastlar. Suç ve Ceza'yı yazmaya koyulduğu dönemin yan ürünü olan Kumarbaz, sonradan yazarın ikinci eşi olan genç stenograf Anna Sinitkina'yı ayaküstü dikte etmiştir. Ne var ki ben bir böcek miyim, yoksa gözümü kırpmadan gözünü para bürümüş o yaşlı tefeciyi öldürebilir, sonra da eylemime özgür bir birey olarak sahip çıkabilir miyim biçiminde özetlenebilecek bir düşünce bağlamında kişiliğini arayan Raskolnikov'u, parantez içinde Suç ve Ceza, okur önüne çıkarmaya hazırlanan Dostoyevski, sanki kendi kişiliğinin en temel ve yıkıcı tutkularından biri olan kumarı, bu kendi hayatında çökertici ve mutsuz bir saplantı haline almış bağımlılığı psikolojik içe bakışla, ironik bir mesafeyle deşip arınmanın bir yolunu arar gibidir. Suç ve Ceza'yı da cinayetin bir deney haline getiren Raskolnikov'un yazarın kişilik arayışına ya da bunalımında hangi rolleri üstlendiği sorusu ayrı bir metnin konusu olabilir, hatta olmuştur da. Ancak orada da ve Kumarbaz'da son tahlilde bir arınma çabasının, bir arayışın bütün izlerini istekli bir okur bulabilir diye düşünüyoruz. Bu arada Beyaz Geceler ve Kumarbaz'la birlikte Dostoyevski'nin uzun öykü, novelle, kısa roman diye tarif edebileceğimiz metinlerine de girmiş oluyoruz. Dostoyevski okurları ve hayranlarının pek bilmediği bir şey de romanlarının yanı sıra uzun, kısa bir dizi öykü yazdığıdır. Bu öyküler sadece konuları bakımından ilginç olmakla kalmayıp bunların tematik derinlikleri de azımsanmayacak boyutlarda olduğu gibi az önce romanları için geçerli olduğunu ileri sürdüğümüz biçimsel zaaflardan iyice yoksun olma özelliği de taşırlar. Onun bu metinleri kompozisyon ve biçim olarak tutarlıdırlar. Dev romanlarının gölgesinde kalmış bu metinler okuru Dostoyevski dünyasına, özellikle de Ölüler Evinden anıların ön sözünde hatırlattığımız gibi onun rüyalar, hayaller içinde yaşayan, gerçeklikten kaçıp duran kişilerin evrenine sokan bir kapı aralar. Şeytani ruhları analiz etmenin heyecanına kendini kaptırmış, düşler, hayaller içinde kendinden kaçan insanların peşindeki yazar, metinlerini çeviren gündemine aldığımız E.T.H.A. Hoffman'ın ve Charles Dickens'ın paralelinde romantik akımın içinde okunabilecek anlatılar üretmiş, aynen bu ikisi gibi ironi ve mizah yanı şaşılacak kadar başarılı metinler oluşturmuştur. Yayın evimiz, yazarın öteki öykülerini de çeviri gündemine almış bulunmaktadır. Dostoyevski, 28 yaşındayken Ölüler Evinden Anılar'da geniş bir biçimde anlattığımız gibi, Çar'a karşı bir komploya katılma suçlamasıyla önce kurşuna dizilerek idam edilmeye mahkum olur. Çar'ın düzmecesidir bu idam hükmü ve ardından gelen afla birlikte kendini önce Omsk'taki cezaevinde, sonra da askerde bulur. Bu yaklaşık 10 yıl onun üzerinde derin izler bırakır. 1859'da Sibirya'daki askerlik görevinden ayrılmasına izin verilir. 39 yaşındaki Dostoyevski ikinci kez yazarlık hayatına başlar. Ölüler Evinden Anılarla birlikte onun asıl yazarlık serüveni başlamış olur. Ne var ki borçları yüzünden sık sık kendini Rusya dışında bulur. Bu uğramalarda şansını kumarda deneyip hayatını kurtarma girişimleri hiç eksik olmaz. Ancak ömrünün son 10 yılında iyi kötü huzurlu ve rahat bir hayat sürebilir Rusya'da. 1881'deki ölümünden önce düşünce hayatına son büyük katkısı olan Puşkin konuşmasıdır. Rusya'nın yüreğine yönelik bu konuşma, araştırması bir daha bitmeyecek bir Puşkin evreninin kapısını aralamıştır adeta. Dostoyevski çevresindeki tartışmalar yazarın kimliğini, kişiliğini kapsayacak şekilde sürüp gitmiştir. Romanlarındaki insan ruhunun şeytani uçurumlarına, araladığı kapıların ardında onu da aradıklarından, hatta bulduklarından olacak, bu metinleri aklını kaçırmış, iyi saatte olsunlar da bulaşmış birinin yazdığına hükmedenler de olmuştur. Öyküleri ise doğrudan düşlerinin, hayallerinin içinde çıkış yolları arayan insanların yüreklerinden kopup gelen sesleri duyururlar bize. Veysel Atayman, Ocak 2004, İstanbul.